14. ayrım. Kitabın adı Halide İdip biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 103. İkinci aşka hazır mıydı? Türk yurdunun yakışıklı yayıncısı Yusuf Akçura'ya gönlünü kaptıran Halide'nin ikinci evlilik konusunda kafası karışıktı. Mart 1911'de yayımlanan Aşk Fesaneleri adlı öyküsünde ikinci aşkı olan çok yakışıklı bir subayla düğünü yapılan güzeller güzeli bir genç kızı boğazın derin sularına gömmekte tereddüt etmemişti. Evlenmiş fakat evlendiği gece benden sonra vücudunu diğer bir erkeğe vermeye tahammül edemeyerek kendini öldürmüş. Tabii kendini öldürmeden bana uzun bir aşk mektubu yazmış. Dipnot 212 Halide İdip Aşk Fesaneleri Resimli Kitap No 28 Mart 1911 sayfa 332-335 Kubbede kalan hoş sada içinde. Eylül 1913'te tefrika edilen son eseri romanına, ikinci kez evlenen kadının erkek karşısında eksikliği olacağına dair pek çok fikir serpiştirdi. Ünlü bir yazarla ikinci evliliğini yapan Mediha çok mutsuzdu. Saçlarını taramıyor, çürümüş ve dökülmüş dişlerini yaptırmıyor. Dipnot 213 Son eseri, sayfa 19. Evlilik kurumuna, "Senin sakin dediğin şey beni çocuk çobanı yapan hayattır." diyecek kadar soğuk bakıyordu. Belki de yaşının ilerlediğini düşünen Halide, roman boyunca Mediha'nın yaşını vurgulamıştı. Dipnot 214. Son eseri, sayfa 33. Erkeğin ikinci evlilik yapan kadına bakışını anlatan cümlesi çok gerçekçiydi. Evinin yahut atının bile kendinden evvel bir başka sahibi olduğunu istemeyen erkek, tabii olarak karısının ilk kocasını da çekemiyor. Dipnot 215. Son eseri, sayfa 27. Evine gelenler arasında Akçura hep vardı. 1912 yılının Aralık ayında Yusuf Akçura, Balkan Savaşı nedeniyle İstanbul'a gelen Tatar gazeteci Fatih Kerim'i 1870-1937 ile birlikte Halide'nin Kadırga'daki evinin kapısını çalmıştı. Randevulu gelmişlerdi. Fatih Kerim'i Türkiye'nin en meşhur ve makbul edibelerinden birincisi, Türk istikbalinin yıldızlarından birisi olarak tanımladığı Halide Edip'le tanışmak, fikirlerinden yararlanmak istiyordu. Akçura ile Kerim'in yanında Hilal-i Ahmer Hastanesi'nde gönüllü olarak çalışmak için Rusya'dan gelen Gülsüm Kemalova, Rukiye Yunusova ve Meryem Hanımlar da vardı. Herkes kederliydi. 5 haftada 5 eyalet kaybedilmişti. Kaç göçü aldırmayan Halide, edebi ve siyasi tartışmalara Kadırga'daki evini açıyordu. Halide ile röportaj yapan gazeteciler onun yaşadığı evi de tasvir etmişlerdi. Kazım Şinasi, loş büroda geniş alaturka bir kanepe, üzerinde parça halılar atılmış. Birkaç koltuk, bir piyano, piyanonun yanında yere konulmuş bir ut, biri piyanonun üzerinde, diğeri duvarda yağlı boya iki kadın tasviri. Kanepenin bir tarafında döner kütüphane, kütüphanede mini mini, güzel ciltli kitaplar. Bunlara bir soba, birkaç saksı, eteşer ilave ederseniz Halide Hanım'ın odasını göz önüne getirmiş olursunuz diye anlatıyor Halide'nin yaşadığı mekanı. Dipnot 216. Kazım Şinasi, Suriye Mektepleri, Türk Yurdu, tıpkı basım cilt 6 içinde. İkinci tasvir ise şöyle. Dört köşe küçük bir odaydı. Koyu tirşe duvarlarından birinde uzun ve geniş bir sedir, ötekinde halı örtüsüyle kısa bir divan, karşısında siyah bir piyano ve duvarında da yeşil çini soba. Sedirle divanın ortasında kitap dolu, döner dolap şeklinde bir tororant ve Al-Amerikan biçimi koltuk. Öbür köşede üzerinde zarif bir acem seccadesi serili vermiş basık yayvan bir koltuk daha duruyor. Sağında bakır arabesk vazosuyla burma burma mermer sütun, solunda Anadolu çevresi örtülü küçücük siyah masa. İşte Halide Hanım, o loş ve serin köşede bu sade ve kibar şark dekorun ortasında oturuyordu. Ve beyaz pırıltılı mavi bursa bezlerinden çıkan ince hurmalar titrek ve geniş yapraklarını birer yelpaze gibi bu sanatı şehriyarinin sarışın başına eğiyorlardı. Tavandan sarkan pembe avizeye kafes aralıklarının ölgün ışık süzüntüleri çarptıkça başımızda billur bir demet kıpırdanıyor, mavi kırmızı akisleri duvarlarda, hurma dallarında mini mini eleğim sağmalar titretiyor ve altın saçlı, ince ve uzun kaşlı, iri ve parlak gözlü, muntazam burunlu, dolgun ve ateşli bir yüze sahip bulunan bu kadını bütün bütün hayalleştiriyordu. Şark odalarının mahrem, sanki dili bağlıymış gibi sessiz, uysal ve cana yakın ruhu o köşede, yenileşmiş şark kadınlarının heyecanlı asil ruhu da ipek seccade içindeydi. Dipnot 217. Türk Yurdu, yıl 6, sayı 143, 13 Eylül 1917. TÜBİTAK Yayınları, Tıpkı Basım. Ünaydın, diyorlar ki, 1985, sayfa 153-54. Fatih Kerimi. Akçura ile birlikte Halide'yi ziyarete gelen gazeteci Fatih Kerimi, Samara doğumlu bir Tatardı. İstanbul'da Mektebi Mülkiye İdadisi'nde okumuş, sonra ülkesine dönerek gazeteciliğe başlamıştı. Erkek kardeş de gönüllü olarak katıldığı Balkan Savaşı'nda yaralanmıştı. Kerimi, Halide'nin evindeki o günü şöyle anlatmıştı. İkinci kattaki misafir salonunda Avrupa'yı giysiler içinde Halide, fuları boynunda onları bekliyordu. Saçını örtmemişti. Odada bir kadın daha vardı. O, Türk usulü giyinmişti. Kız İdadi Mektebi'nin müdiresi ve Halide İdib'in yakın arkadaşı olan Nakiye Hanım'ın da yüzü açıktı. İki ülkedeki kadınların durumu gecenin sohbet konusuydu. Halide, konuk kadınların yüksekokul mezunu olmalarından memnundu. Türkiye'den söz edilirken, hürriyetin ilanından sonra Türk kadınları arasında yeni bir hayat başlamıştır dedi. Söz Avrupalı kadınlara gelince Halide İdib fikirlerini anlattı. Avrupalı kadın hukuk ve hürriyet taleplerinde haklı. Ancak hukuk ve hürriyet sayesinde ilerleme ve saadete erişmek mümkün. Lakin İngiliz kadınların sokaklara çıkarak savaşmaları, nazırlara hücum etmeleri, tiyatrolara bomba koymalarını doğru bulmuyorum. Bunlar çok aşırı davranışlar. Kadınların şanına yakışmayan davranışlar. Halide Edip gibi özgür düşünceli bir kadının kafes arkasında yaşamasını garipseyen Gülsüm Kemalova, niçin bu evin pencerelerinde kafesler var diye sordu. Ünlü yazar, ironik bir gülümsemeyle, adettir efendim, mecburiyettir efendim diye yanıtladı. Nakiye Hanım, Müslüman kadınların bütünüyle eve kapanmalarını yanlış buluyordu. Ama açılmalarını da doğru bulmuyorum. Hiç olmazsa biz şark kadınları kendimize mahsus bir nevi güzel başörtüsü bulmalıyız diye devam etti. Halide Edip o günkü İngiliz gazetelerinde çıkan makalelerden söz etti. Fatih Kerimi onun siyaseti yakından izlediğini görünce sordu. Türk kadınları siyasi meselelere dair fikir yürütüyorlar mı? Hatta gereğinden fazla diye yanıtladı Halide Edip. Fatih Kerimi, Halide Edip'i açık sözlü, samimi ve geleceğe dair umutlu bulmuştu. Dipnot 218. Fatih Kerimi, İstanbul Mektupları. Hazırlayan Fazıl Gökçek. Çağrı Yayınları, İstanbul. 2001, sayfa 98-102. Ziya Gökalp, Yahya Kemal, Gomidas, Mehmet Emin. Halide, Kadırga'daki evine gelen dönem aydınlarında anılarında anlatmış. Ziya Gökalp'ten söz ederken, şimdi onu benim evimde yeşil lambanın altında oturmuş, Yusuf Akçura'nın sert ve sarkastik sözlerini hafifçe gülümseyerek dinlediğini görür gibiyim. Dinde, edebiyatta, ahlaki güzellikte daha iyi bir devlet Türk kadınları ve çocukları için daha iyi bir devlet hayal etmişti, diyor. Dipnot 219. Memo Yusuf Halide Edip, sayfa 319. Akçura ise açıktan ve kararlı bir iddiatçı karşıtı ve samimi bir panturancı olarak tanımlıyor ve Akçura'nın Türkler Arası Kültürel Birliği'nin savunucusu olduğunu söylerken, başarılı Türk Yurdu dergisinin Türkiye'den çok Rusya'da okunduğunu muzipçe eklemeyi ihmal etmiyor. Milliyetçi Osmanlı Türkçesinden ziyade eski dönemlerin Osmanlı Türkçesini kullanmasını komik bulurdum diye yazıyor. Dipnot 220. Memo Yusuf Halide Edip, sayfa 322. Türk ocağında dostluk kurduğu Ermeni rahip Gomidas da Kadırga'daki evin müdavimleri arasındaydı. Gomidas, Tiflis ve Berlin'de eğitim görmüş, Anadolu'yu dolaşıp yüzlerce Ermeni ve Anadolu Türküsü derledikten sonra 1910 yılında İstanbul'a yerleşmiş bir din adamıydı. Halide'nin çocukluğundan beri bayıldığı Kemah ve Erzurum türkülerini Ermenice söylerdi. Ünlü bir isim olan Gomidas, Türk ocağında başka milletlerin eserlerini tanıtmak kültürümüzü geliştirir fikri ağırlık kazanınca ocağa davet edilmişti. Dipnot 221. Memo Yusuf Halide Edip, sayfa 334. Ermeniler arasında da çok önemli bir yere sahipti ve kurduğu Ermeni Gençlik Korosu büyük ilgi görüyordu. Gomidas'ı dinlemeye gelenleri anlatırken, insancıl milliyetçilikten yana iki büyük şair Mehmet Emin ve Yahya Kemal onunla çok ilgilenir ve onu dinlemeye gelirlerdi diye yazıyor. Yusuf Akçura da Gomidas'ı dinlemekten haz alanlardandı. Ancak Halide'nin aktardığına göre Akçura, Gomidas'ın şarkı ve müzik biçimindeki popüler kültürü çalarak Türklere büyük zarar verdiğine inanırdı. Dipnot 222. Memo Yusuf Halide Edip, sayfa 372. yazdığı oyunla sahnede. Osmanlı İmparatorluğu'na felaket günleri yaşatan Balkan Savaşı'nda Bulgar ordusu Çatalca'ya dayandığında herkes İstanbul'dan kaçıyordu. Haldin'in hizmetçileri memleketlerine gitmiş, o da çocuklarını Bursa'ya babasının yanına göndermişti. Haminnesi Mekke'ye daha yakın diyerek Üsküdar'a taşınmış, ablası Mahmure sürgün yaşadığı uzun köprüden dönmüş Üsküdar'a yerleşmişti. Dipnot 223 Memoirs of Halide Edip Sayfa 334. İstanbul kadınları sürekli bir araya geliyor, savaşın yükünü paylaşmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. İstanbul'a gelen Makedonya muhacirleri camilere yerleştirilmişti. Muhacirler arasında kolera veba kol geziyordu. Halde Nakiye'nin Fatih'teki evinde Teali Nisvan Cemiyeti'nin yardım ve hasta bakıcı kolunu örgütledi. Teali Nisvan üyesi Mihri Pektaş. Hanımın derneğe verdiği evde 30 yataklı küçük bir hastane kurdular. Dedikodudan korktukları için yalnızca neferlere bakıyorlardı. Türk kadının hasta bakıcılığı o günlerde başladı diye yazıyor Halide. Her sabah Fatih'ten yürüyerek Sultanahmet'teki hastaneye geliyor, akşam geç vakitlere kadar kalıyordu. Milletine ve memleketine karşı içinde doğan büyük bir muhabbeti analık duygusuna benzetmişti. O günlerde pek çok askerden Yeni Turan'a dair mektup almaya başladı. Şehit olursak Yeni Turan'ın kopyalarını zabitlere dağıt diye vasiyet edenler vardı. Baba Halide darbe. 1913 yılının ilk günlerinde Halide kalbinde bir aksaklık fark etti ve Alman hastanesine yattı. 23 Ocak günü hemşiresi heyecanla yanına geldi. İttihatçılar Baba Halide darbe girişiminde bulunmuşlardı. Enver ve Talat Beyler beraberlerindeki 300 kişiyle Baba Ali'yi basmışlar, Harbiye Nazırı Nazım Paşa ile yardımcısı öldürülmüştü. Mahmut Şevket Paşa'nın başkanlığında kurulan yeni kabinenin Dahiliye Nazırı Talat, Harbiye Nazırı ise Enver'di. Cemal de İstanbul muhafızlığına getirilmişti. Mahmut Şevket Paşa da Haziran 1913'te bir suikast sonucu öldürülecekti. İttihat ve Terakki baskıcı yüzünü göstermeye başlamış, yüzlerce liberal hapse atılmış, 12 kişi idam edilmiş, pek çok insan da sürgüne gönderilmişti. Haldin'in deyişiyle 1913-15 yılları arasında İttihatçılar memleketteki yapıcı faaliyetlerini kaybettiler. Dipnot 224 Mor Salkımlı Ev Sayfa 197 Kadınlar Mitingi. Savaşın hararetli günlerinde Darülfünun binasında kadınlar büyük bir toplantı düzenlemişlerdi. Polis erkekleri güvenlik nedeniyle içeriye almıyordu. Pek çok doğal afetin kadınların sokakta dolaşmasından kaynaklandığını düşünen grupların kadın toplantılarını basmalarından endişe ediliyordu. Toplantıya gelen 4-5 bin kadın salona sığmamış, koridorlara oturmuş, geri dönenler olmuştu. Dipnot 225 Fatih Kerimi İstanbul Mektupları Sayfa 228-231 Toplantıda Prenses Nimet, Fatma Aliye, Gülsüm Kemalova, Fehime Nüset, Nakiye, Zehra Firdevs Naciye hanımlar konuşmuş, kürsüye en son Halide Edip gelmişti. Padişahım, bir an önce savaşa katıl. Padişahlarını bekleyen askerin yanına koş. Hiç olmazsa kadınların namusu için git padişahım diye seslenmişti. Halide iyiden iyiye savaşçı bir ruh haline bürünmüştü. Kadınlar büyük işe karışmaz döneminin geçmişte kaldığını hatırlatmıştı konuşmasında. Milletin kadınları ilk defa milletin hakiki anası ve efradı gibi bu felakete çare bulmak için bir araya toplanıyor dedi. Herkesten vatanını kalbinde taşımasını isteyen Halide, Bulgaristan mahvedilmelidir sözlerinin nutkunu tamamladı. Annelerden istediği çocuklarına da bunu öğretmeleriydi. Dipnot 226 Halide Edip Felaketlerden Sonra Milletler Türk Yurdu 2. Cilt TÜBİTAK Yayınları Tıpkı Basım Sayfa 291 Toplantıda Türk kadını adına savaş meydanındaki askerlere ve Avrupa kraliçelerine telgraflar çekilmesine karar verildi. Fatih Kerim'in anlatımına göre o gün yardım olarak aynı miktarda para ve mücevher toplanmıştı. Fatih Kerimi, Nigar ve Aliye hanımların evinde. Orta Asyalı olan Fatih Kerimi, şair Nigar ile yazar Fatma Aliye'yi de ziyaret etmişti. İkisiyle de Halide aracılığıyla randevulaşmıştı. Biri ünlü bir şair, diğeri Türkiye'nin ilk kadın romancısıydı. Halide Edip'in oturduğu Ortahli Kadırga'nın aksine aristokrat mahallesi olarak kabul edilen Şişli'nin kibar konaklarında oturuyorlardı. Fatih Kerimi, şair Nigar Hanım'a 1862-1918 Yusuf Akçura ve o günlerin genç şairlerinden Celal Sahir ile gitti. Konağa kabul edildiklerinde Nigar Hanım piyano çalıyordu. Darülfünun'daki toplantıya gelir düzeyi yüksek kadınların katılmadığını söyledi. Bizde kadın yok. Milletin yarısı mefluç, felçli. İnsan yarısı öldüğünde yaşayamayacağı gibi yarım millette yaşayamaz. İşte kendiniz görüyorsunuz. Var mı bizde Avrupa'daki gibi kadın hayatı? Elbette yok. Böyle olunca kadınları diri olan Avrupalılara karşı duramayız. Onların esaretine mahkumuz diye şikayetlerini dile getirdi. Fatma Halil'in de Yusuf Akçuray ile birlikte ziyaretine gitmişti Fatih Kerim'i. Ünlü tarihçi ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı, yazar Fatma Ali'ye, erkeğin birden fazla kadınla evliliğine şiddetle karşı çıkan, dipnot 227, Şefika Kurnaz, ikinci meşrutiyet döneminde Türk kadını, 1996, sayfa 47. Kadının tesettüre uyma kaydıyla modayı izleyebileceğini savunan öncü bir isimdi. Fatih Kerim'i, Fatma Ali'ye ilerlemenin önünü açmak için ne gibi faaliyetler yaptığını sormuştu. Hayır efendim, böyle işlere girişmeye hükümet mani oluyor. Erkekler karşı çıkıyor. Görmüyor musunuz? Seyyidülislam Efendi hiç vazifesi olmayan bir şeye karışarak, muhadarat-ı İslamiye şöyle dolaşsınlar, böyle giyinsinler diye fetvalar çıkarıp duruyor. Halbuki bu onun vazifesi değil, olsa olsa polisin vazifesi olabilir. Sizde kanun var, polis bu kanunu uyarınca hareket ediyor. Bizde erkekler de, hükümet de, polis de kadınlara karşı duruyor. Dipnot 228. Fatih Kerim'i, İstanbul Mektupları, sayfa 260-266. Onu Halide Edip'le kıyaslayan Kerim'i gazetesinde şu değerlendirmeye yer vermişti. Fatma Aliye Hanım çok ilmi ve sistemli değil. Bu yüzden onu fihrisiz bir kitaba veya dağınık bir kütüphaneye benzetmek mümkündür. Halbuki Halide Hanım'ın fikri ve malumatı en muntazam bir eczanedeki ilaçlar gibi tertibe sokulmuş, sınıflara ayrılmış. Bu yüzden de onunkini fihristi kitaba, kataloglu kütüphaneye benzetmek hata olmayacaktır. Dipnot 229. Fatih Kerim'i, İstanbul Mektupları, sayfa 267. Kadınları kadın diye anılmayan başkent. İstanbul'daki gözlemlerini sürdüren Fatih Kerim'i burada karşılaştığı kaçkoç ortamından çok rahatsızdı. Zaten burada kadınları kadın diye anmıyorlar. Muhadarat, örtülüler diye anıyorlar. Kadınlara erkekler gibi hukuk, hürriyet, muhakeme sahibi insan olarak bakmıyorlar. Onlara refika demiyor, harem diyorlar. Erkeklerin asırlardan beri devam eden bu yanlış bakışları maalesef kadınlara da sirayet etmiş. Onlar da kendilerine böyle bakıyorlar. Dipnot 230. Fatih Kerim'i, İstanbul Mektupları. Kerim'i 1912 Kasım'ında Rusya'dan İstanbul'a gelmişti. Kerim'i, Osmanlı Türklerini kadın meselesinde çok geri bulduğunu gazetesinde yazmıştı. Bugünkü ticaret, sanat, iktisat cihetlerince Türkler, Türkiye'deki Hristiyan milletlerin hepsinden daha geridedir. Çünkü Hristiyan milletlerin bütün gövdesi, yani erkekleri ve kadınların hepsi canlı, hepsi hareket halinde ve hepsi çalışıyor. Türk milletinin sadece erkekleri çalışıyor. Çünkü şeriat mı diyeyim, adet mi diyeyim, bunların önünü kapatıyor. Bunları kara çarşaflara sokuyor, ağızlarına temiz hava girmiyor. Bunları kafesli pencereler içinde dört duvarın arasına tıkıyor. Yüzlerine güneş ışığı bile düşmüyor. Dipnot 231. Fatih Kerim'i, İstanbul Mektupları, sayfa 216. Halide tiyatro sahnesinde. 1913 yılında Türk Ocağı, Türk kadını sahneye çıkarmaya karar verdi. Halide Edip'in Yeni Turan'ı sahnelenecek, Hamdullah Supi ile Halide Edip oyunda rol alacaklardı. Provalar duyulunca Hamdullah Supi sorun çıkabilir diye uyarıldı. Kadının sahneye çıkması sakıncalıdır denilmişti. Eşi Seniha Hanım ile birlikte Yeni Turan'ı okuyan ve Halide'yi kitabını kutlamak için evlerine davet eden. Dipnot 232. Memo Yusuf Halide Edip. Sayfa 343. İstanbul muhafızı Cemal Paşa, kadının sahneye çıkmasının ortalığı karıştıracağını düşünüyordu. Bütün endişelere rağmen Yeni Turan'ı izlemeye gelenlerin arasında Enver ve Talat Paşalar da olacaktı. Dipnot 233. Sadık Çin'e, Türk Yurdu, 2 Şubat 1967'den aktaran Füsun Üstel, Türk Ocakları, 2004, sayfa 68. Hamdullah Supi o günü şöyle anlatıyor. Yeni Turan'ın Türk kadınlarıyla temsiline teşebbüs ettiğimiz akşam 1913, Fatih hocaları ve dolayısıyla Merkezi Umumi, İttihat ve Terakki kastediliyor ve dahiliye nezareti telaşa düşmüşler ve şahsen beni nezareti çağırarak böyle bir hareketin yapılmasının çok tehlikeli olacağını ihtar etmişlerdi. Fakat buna rağmen Türk vatanı üzerinde ilk defa olmak üzere Türk kadını Türk ocağının sahnesinde bir Avrupalı kadın gibi hür olarak sahneye çıktı. Erkek ve kadından mürekkep, oluşan bir kalabalığa ilk defa ocak sahnesinden hitap etti. Şiirini orada okudu, piyanosunu orada çaldı, hitabesini orada söyledi. Türk kadını sahneye çıkmaktan men etmek isteyen hükümete karşı Halide Edip Hanım'la isyan nutkunu orada irade ettik, gerçekleştirdik. Dipnot 234. Hamdullah Supi Tanröver. Dağ Yolu. Cilt 2. Sayfa 32-33. Aktaran Mustafa Baydar. Hamdullah Supi Tanröver ve Anıları. Menteş Kitabevi. Sayfa 56-57. İstanbul 1968. 14. ayrımın sonu. Sayfa 111. Devamı 15. ayrımda.